Ama Yağmur bir sürpriz yapıp bilgisayarı tam yola çıktığımız dakikaya ayarlamış. Yani kara iğne hiç gitmemiş gibi döndük kendi zamanımıza. ''Aa, siz daha gitmediniz mi?'' diye şaşkın şaşkın bağırdı annemiz. ''Gittik de geldik bile'' dedi Yağmur. ''Ama babacık balık avlamaya gidebilsin diye tam yola çıktığımız dakikaya döndürdüm zaman bisikletini. Böyle bir şey yapabileceğimiz daha önce hiç aklıma gelmemişti. ''Gördün mü? Sen de bir buluş yaptın'' dedim Yağmur'a. ''Şimdi balık avına gidebiliriz.'' O gün hiç şansım yoktu. Kızlar çifter çifter balık yakalarken ben bir tane bile tutamadım. Hele oltayı son kez attığımda kocaman bir balık geliyor diye bağıra bağıra içi çöp dolu bir naylon torbayı çekince katıla katıla güldüler. Gördüğünüz gibi balık tutamadım ama çevre temizliğine önemli bir katkıda bulundum diye de böbürlendim. 9. Aylardan Temmuz. Okullar tatil ya, kızlar rahat. Anneleriyle her gün bir yere gidiyorlar, değişik şeyler yapıyorlar, keyifleri yerinde. Ben de çok mutlu oluyorum beni rahat bıraktıkları için. Ama bunun çok sürmeyeceğini de biliyordum. O gün işim bitip de eve erkenden döndüğüm için kim beni suçlayabilir? Kimse. Ama o sevgili küçük cadılar hemen bundan yararlanmaya kalkıştılar. Baba, akşama daha çok var dedi Yağmur. Ben daha kapıdan girer girmez. Hadi Çuka'yı ziyaret edelim diye ekledi Damla. Aa, bir de baktım zaman bisikleti hazırlanmış bile. Siz benim bugün eve erken geleceğimi nereden biliyordunuz? Annemiz söyledi. Baktım Elif kıs kıs gülüyor. İşte o an aklıma parlak bir fikir geldi. Tamam gidelim. Ama anneniz gelmezse ben de gitmem. İstiyorsanız tek başınıza gidersiniz. Bir an için kızların sesi kesildi. Hemen ardından tam beklediğim şeyi yaptılar. İkisi birden koşup Elif'e sarıldılar. Annemiz, annecik, hadi sen de gel, sen bizimle hiç gelmedin diye bir başladılar. Elif köşeye sıkıştı kaldı. Tamam tamam ben de geliyorum diye teslim bayrağını çekti sonunda. Zaman bisikleti zaten hazır. Dördümüzün birden bisiklete sığması epey zor oldu ama sonunda başardık. Hop, az sonra her zaman gizlendiğimiz kayalığın ardındayız. Tam biz yerimize yerleşip kendimizi iyice gizlediğimiz sırada bir avcı grubu ormandan mağaraya doğru tırmanmaya başladı. Kocaman bir yaban öküzü vurmuşlardı. Çok güçlü ve sivri boynuzlarıyla da çok tehlikelidir yaban öküzleri. Sürüye iyice yaklaşıp ellerindeki mızrak ve baltalarla ölümü göze alarak vurmaları gerekiyordu bu büyük ve tehlikeli hayvanları. Çuka baltayla mızrağı icat etmeden çok daha tehlikeliydi bu tür avlar. Dört avcı zorlanarak taşıyordu bu büyük hayvanı. Bütün kabile onları karşılamaya koştu. Bu gerçekten çok büyük bir avdı. Büyük bir olasılıkla o gece bir kutlama yapılacaktı. Annemize baktım şöyle bir göz ucuyla. Bu çağa ilk kez geldiği için çok heyecanlıydı. Ama heyecanı bizim gözden kaçırdığımız bir şeyi görmesine engel olmamıştı. O ne o diye sordu. Aman anneye, koskoca bir yaban öküzü işte dedi Yağmur. Onun da ne olduğunu anlamadıysan diye ekledi Damla. Aman canım onu sormuyorum, şu arkadan gelen adamın elinde bir şey var, onu soruyorum. Arkadan gelen beşinci avcıyı görmemiştik bile biz. Bütün dikkatimizi koca öküze vermiştik. Top gibi, yumak gibi bir şey vardı beşinci avcının elinde. Çok uzakta olduğu için ne olduğu anlaşılamıyordu. Avcının elindeki şeyin ne olduğunu ilk anlayan Damla oldu. Köpek yavrusu! Aa, gerçekten köpek yavrusu bu baba diye bağırdı Yağmur. O çağlarda henüz hayvanlar evcilleştirilmemişti. Yabani köpeklerdi, kurtlar, çakallar gibi ormanlarda av peşinde koşarlardı. Avcılar ve onları karşılayan kalabalık mağaranın önüne geldiklerinde beşinci avcı elindeki köpeği kabilenin başkanına uzattı. Avdan dönerken ormanda bunu buldum. Annesiyle kardeşlerini kaybetmiş. O kadar sevimliydi ki alıp getirdim. Herkes koca öküzü unutup bağır çağır bunu tartışmaya başladı. Yabani köpekler aç kaldıklarında insanlara da saldırıyorlardı. Bu da büyüyünce insanların ormandaki korkulur düşmanlarından biri olacaktı. En iyisi onu hemen öldürmekti. Böylece bir düşman eksilmiş olurdu. Herkesin aklına geleni söylediği, kimsenin de söylediklerinin pek anlaşılmadığı o kargaşa ortamında kararlı, öfkeli bir çocuk sesi duyuldu. ''Onu bana verin.'' Herkes konuşmasını sürdürüyordu ki çocuk sesi daha yüksek bir biçimde tüm sesleri bastırarak yeniden duyuldu. ''Onu bana vermenizi rica ediyorum.'' Birden herkes sustu. Bu sesin kimden geldiğini anlamak için herkes sağına soluna bakınmaya başladı. Doğrusu biz de merak etmiştik bu bağıranın kim olduğunu. Kalabalığın arasından kim çıktı dersiniz? Anin. Anin hemen başkanın yanına koştu. Mızrağın keşfine yaptığı katkılardan ötürü başkan Anin'i kabilenin mızrakçı başısı yapmıştı. Pek de severdi doğrusu. ''Ne yapacaksın bu yavruya Anin?'' diye sordu. ''Evcilleştireceğim.'' Bu o güne kadar kimsenin duymadığı bir sözcüktü. ''Ne?'' diye bağırdı başkan. ''Evcilleştireceğim.'' O da ne demek? Yani insanlara alışkın, insanlara saldırmayan bir köpek yapacağım onu. Köpekler yırtıcı hayvanlardır. Bir gün uyurken boğazını ısırıverir diye bağırdı yaşlı bir adam. Ona iyi davranırsam o da bana kötülük yapmaz. Köpekler iyilikten anlamaz diye bağırdı bir kadın. Bakın bunu ben küçükken köpekler yaptı diye kolunu gösterdi. Kolunda boydan boya derin diş izleri vardı. Kalabalıktan evet köpekler tehlikelidir gibi sesler yükselmeye başlamıştı. Başkan ne yapacağını şaşırmıştı. Belli ki yavruyu annene vermek istiyordu ama kabile halkı bu konuda tepkisini göstermişti. İyi bir başkan halkının dileklerine karşı gelmemeliydi. Tam başkan kararını açıklayacağı sırada bir başka ses duyuldu. Başkanım ne olur o yavruyu annene verin. Ortaya çıkıp konuşan Çukay'dı. Akıllıca bir şey onun yapmak istediği. Ona ben de yardımcı olurum. Eğer bu yavru köpeği insanlara dost yapamazsak o zaman istediğinizi yaparsınız. Başkan buluşlarıyla topluma çok yararlı olan, kendisinden sonra başkan seçilmesini istediği Çuka'nın dileğini kıramazdı. Zaten Çuka ortaya çıkınca yavruya karşı çıkanların da sesi kesilmişti. Çuka onların daha önce hiç düşünemediği şeyleri düşünüp başaran, onlara da öğreten bir çocuktu. Aniden yana çıktığına göre bir bildiği vardı Çuka'nın. Başkan şöyle bir çevresine bakındı. Kimsenin karşı çıkmadığını görünce yavruyu Anin'e verin dedi. Bundan sonra bu köpek yavrusundan Anin ve Çuka sorumlu olacak. Daha sözü bitmeden Anin koşup avcının kucağındaki yavru köpeği kapmıştı bile. Yaşasın diye bağırdı annemiz sevinçle. Şşt sesini duyacaklar diye uyardı onu kızların ikisi birden. Buna bir at koymalısın dedi Çuka. Ben olsam Bambi koyardım dedi Damla. Bambi'yi Anin nereden bilsin? O bizim zamanımızdan bir at dedi Yağmur. Ben olsam minik koyardım adını dedi annemiz. Aman anne dedi Damla. Büyüyünce minikliği mi kalır onun? Susun da Anin'in koyacağı adı duyalım diye uyardım üçünü birden. Kısa bir süre düşündükten sonra adı Dost olsun dedi Anin. Niye diye sordu Çuka. Çünkü onu dilediğim gibi eğitip evcilleştirebilirsem benim en yakın dostum olacak. Tamam adı Dost olsun. Hadi gel. Dostu doyuralım. Dün avladığım hindiden kalanlara bayılacaktır. İki kardeş minik köpekleriyle birlikte mağaraya girerken annemize sordum. Nasıl, zaman içindeki bu gezimiz hoşuna gitti mi? Doğrusu bayıldım. Bundan sonra her seferinde ben de sizinle geliyorum. Birden çok keyiflendim. Tamam dedim. Bundan sonra hafta sonlarında ben balık avlamaya giderim, sen kızlarla buraya gelirsin. Üçü birden öyle bir baktılar ki söyleyecek hiçbir şey bulamadım. Tamam tamam şaka yaptım. Hadi bakalım toparlanın gidiyoruz. Ama baba daha Anin dostu nasıl eğitecek onu bile görmedik diye itiraz edecek oldu Yağmur. Onu da gelecek hafta geldiğimizde görürüz diyerek konuyu kesin bir biçimde kapattım. Az sonra evimizdeydik. Daha bir soluk alma fırsatı bulamadan kapı çaldı. Baktım bizim üst komşunun kızı Yeliz kapıdaki kucağında Anin'in köpeği kadar minicik bir İspanyol kukırı vardı. Bilgin ağabey, senin kızlar çok istiyordu. Bir arkadaşımın köpeği yavruladı. Bunu size getirdim. Eğer isterseniz. Ben tam aman Yeliz sağ ol onun tuvaleti aşısı mamasıyla uğraşamam demeye hazırlanıyordum ki ardından kızlar çığlık çığlığa bağırmaya başladılar. Yaşasın artık bizim de bir köpeğimiz var. Ne oluyor? Bu bağırtı da ne? Diyerek geldi Elif içeriden. Tamam şimdi annemiz karşı çıkar ve bu iş de burada biter diye düşündüm. Amanın bu ne güzel bir şey diye bir çığlık atmaz mı Elif'ti? Böylece Anin'den sonra bizim de bir köpeğimiz oldu. Kızlar adını ne koydular dersiniz? Bambi. Sayfa 86. 10. Biliyorsunuz köpekler çabuk büyür. Bizim küçük Bambi de birkaç ay içinde kocaman bir köpek oldu. Bir pazar sabahı Bambi'yi gezdirip döndüğümde kapıyı açan Yağmur, acaba Anin'in köpeği ne oldu çok merak ediyorum dedi. Hemen salonun girişinde duran Damla, babacık belki bizi götürür de öğreniriz diye söze girdi. Doğrusu ben de çok merak ediyordum. Eğer Anin dostu evcilleştirmeyi başarmışsa günümüzdeki köpeklerden bir öbeğinin büyük büyük en büyük dedesi olan evcilleştirmiş ilk köpeği tanıyacaktık. Hadi bakalım toparlanın dedim. Biz hazırız. Annemiz geliyor mu? Hayır işi varmış. Hadi öyleyse üçümüz gidelim. Az sonra Karayim Mağarası'nın önündeki o her zaman gizlendiğimiz kayalığın ardındaydık. Hemen dürbünlerimizle çevreye bakınmaya başladık. Gelişimiz güneşin doğuşundan hemen sonrası olduğu için ortalıkta henüz kimse görünmüyordu. Şşş dedi Yağmur, mağaranın girişinin sağ tarafına bakın. Hemen oraya yönelttik dürbünlerimizi. Kurt köpeğine benzeyen azman bir köpek yatıyordu orada. bizim Bambi'nin neredeyse 4 katı büyüklüğündeydi. Bu Annie'nin köpeği dost olmalı dedi Damla. Birkaç ayda bu kadar büyümüş olamaz dedim. Bilgisayarda zamanı 1 yıl sonrasına ayarladım. Şimdi 1 yaşından biraz daha büyük dost dedi Yağmur. Biz merakla izlerken dost uyandı. Kırmızı dilini dışarı çıkarıp esnedi. Uzun uzun gerindi. Tam o sırada mağaranın kapısında 3-4 yaşlarında bir çocuk belirdi. Paytak paytak yürüyerek ormana inen yokuşun başına kadar geldi. Ay şimdi yuvarlanacak aşağıya diye bağırdı Yağmur. Daha sözü bitmeden ayağı önündeki taş parçasına takılan ufaklık paldır küldür aşağıya yuvarlandı. Dost bunu görür görmez ufaklığı yakalamak için yıldırım gibi fırladı. Ama küçük çocuğa yetişmesi olanaksızdı. Ufaklık yokuşun dibindeki çalılığa takılıp durduğunda dost hala koşuyordu. Ondan sonra olanları aynı anda izlemek olanaksızdı. Önce bir kadın fırladı mağaradan. Belli ki ufaklığın annesiydi bu. Koşan köpeği sonra da çalılığın dibindeki çocuğu gördü. Dostun bebeğine zarar vereceğini sandığı için çığlık çığlığa bağırmaya başladı. Yetişin, köpek bebeğimi yiyecek. Mağaranın önü bir anda uyku sersemi insanlarla doldu. Dost ufaklığın 20 metre kadar ötesindeydi. O sırada çalılığın arkasından sırtının tüyleri diken diken olmuş bir sırtlan çıktı. Atlayıp çocuğu götürmeye hazırlanıyordu ki yukarıdan gelen çığlıklar nedeniyle bir an bocaladı. Bu dosta gereken zamanı kazandırmıştı. İnanılmaz bir sıçramayla sırtlanın üstüne atladı. İki hayvan çığlıklar atarak birbiriyle boğuşmaya başladılar. Bu görüntü karşısında yukarıdan izleyenler donup kalmışlardı. Canı yanmış olan çocuğun ağlamasıyla boğuşan iki hayvanın homurtuları duyuluyordu yalnızca. Az sonra homurtular kesildi. Ağır yaraları almış olan sırtlan kavgayı bırakıp kaçmaya başladı. Dost kaçan düşmanının ardından bir an bakıp hala ağlamakta olan ufaklığın yanına koştu. ''Katil köpek bebeğimi yiyecek!'' diye bağırmaya başladı ufaklığın annesi. Tüm kabile aşağıya doğru koşmaya başlamıştı ki bebeğin yüzünü birkaç kez yalayıp onu sakinleştiren dost üstündeki giysiyi dişleriyle tutarak çocuğu yokuş yukarı taşımaya başladı. Bir anda herkes olduğu yerde kala kaldı. Annenin sesi bile kesilmişti. Dost bebeği yokuşun ancak yarısına kadar taşıyabildi. Biz bulunduğumuz yerden tam göremiyorduk ama belli ki sırtlanla boğuşurken o da yaralanmıştı. Bebeği bırakıp birkaç kez yardım ister gibi havladı. Olduğu yere yığılıp kaldı. Kabilenin gençlerinden birkaç delikanlı yıldırım gibi aşağıya koştular. Biri ufaklığı, öteki dostu kucaklayıp mağaranın önüne getirdiler. Çocuğun bir şeyi yoktu. Koşup annesine sarıldı. Dostun ise sırtında derin bir yara vardı. Yarasından seller gibi kan akıyordu. Kalabalığın arasına fırlayan Anim ve Çuka dosta koştular. Onları gören köpek bir an için başını kaldırdı, kuyruğunu salladı ve bayıldı. Anim köpeğini güçlükle kucağına aldı. Ağlıyordu. ''Baba'' diye bağırdı Çuka, ''bir şey yapamaz mısın?'' Çuka'nın babası Ara usta bir avcıydı ve tüm avcılar gibi yaraları iyileştirme yöntemlerini çok iyi bilirdi. Koşup dostun çantadan çıkardığı bitkileri iki taş arasında ezerek yaptığı bulamacı dostun yarasının üstüne sürdü. Bir deri parçasıyla sardı. Az sonra dost gözlerini açıp kısık bir sesle iki kez havladı ve uykuya daldı. ''Korkma oğlum, köpeğiniz iyileşecek'' dedi Ara. Ufaklığın annesi iki kardeşin yanına geldi. Anin ve Çuka, siz bu köpeği evcilleştirmek istediğinizi söylediğinizde ilk karşı çıkanlardan biri bendim. Şimdi sizlerden özür diliyorum. Dost olmasaydı kızım o sırtlana yem olacaktı. O sırada ufaklık dostun yanına gitmiş başını okşuyordu. Dost bir an gözlerini açtı, küçük kızın elini yaladı, sonra yeniden uyumaya başladı. Anin ve Çuka mağaraya koşup içeriden getirdikleri hayvan postlarıyla sevgili köpeklerinin rahatça uyuyabileceği bir yatak hazırladılar. Dostu o yatağa yerleştirdiler. Evcilleştirilmiş ilk köpek olan dost, gerçekten de insanların en yakın dostlarından biri olacağını göstermişti o gün. Bir el omzumu dürttü. Baktım Yağmur. Baba, hadi bisikletimize binip birkaç ay sonrasına gidelim, yoksa meraktan çatlayacağım. Evet baba, dedi Damla. Burada günlerce oturup dostun iyileşmesini bekleyemeyiz ya. Tamam, hadi ayarlayın bilgisayarı da gidelim. Göz açıp kapayana kadar tam 5 aylık bir süreyi geride bırakmıştık. Dost iyileşmiş mağaranın önünde keyifle koşturuyordu. Ama arkasından gelen ikinci köpeği görünce gözlerimize inanamadık. Karayinde köpekler ikileşmişti. Dostun iyileşmiş olmasına çok sevinmiştik ama ikinci köpeğin nereden çıktığını pek anlayamamıştık. Karayine yaptığımız sonraki gezilerde bunun ayrıntılarını öğrenme olanağı bulduk. Dost bir gün ormana gidip birkaç gün gelmemişti. Anin'le Çuka başına kötü bir şey gelmiş olabileceğini düşünerek aramaya gidecekleri sırada yanında dişi bir köpekle Çuka gelmişti. Dost gibi çok küçükten insanların arasında yetişmediği için gelen köpek önceleri insanlarla birlikte yaşamaktan tedirgin olmuşsa da çok genç bir köpek olduğu için zamanla alışmıştı. iki köpek tüm Karayın kabilesinin sevgilisi haline gelmişti. Sonra ne mi oldu? Annenin ikinci adını koyduğu dişi köpek tam 6 tane yavru doğurdu. Bu köpeklerle onların yavruları avlanırken ve yırtıcı hayvanlardan korunurken Karayın kabilesine yardımcı oldular. O günden sonra evcil köpekler yeryüzünün dört yanına dağılıp insanlarla birlikte yaşamaya başladılar. Hemen hemen her konuda insanların en büyük yardımcılarından biri oldular. Çevrenizdeki köpeklere dikkatle bakın. Eğer şöyle dik ve sivri kulaklı, burnunun ucu karalı, kalın kuyruklu kocaman köpekler görürseniz, bilin ki onların büyük büyük büyük dedeleriyle nineleri bizim dostla ikincidir. 11. Çok güzel bir yaz sabahıydı. Erkenden kalkıp hazırlıklarımızı tamamlamış Kara İn'in karşısındaki yerimizi almıştık. Bugün ne gibi sürprizlerle karşılaşacağımızı düşünerek merakla bekliyorduk. Mağaranın önünde dost tembel tembel güneşleniyor, ikinci de minik yavrularıyla oynaşıyordu. Kabile halkı yavaş yavaş günlük işlerini yapmaya başlamıştı bile. O sırada mağaradan çıkan genç bir kadın taş parçalarıyla oynayan küçük kızının yanına gitti. Elinde garip bir şey taşıyordu. Dikkatlice bakınca bunun üstüne deri gerilmiş, çember biçiminde kıvrılmış bir dal parçası olduğunu gördük. Genç kadın elindeki küçük sopayla vurunca deriden tem tem diye ses çıkıyordu. Bakın, bu oyuncak da yeni bir icat işte, ama bunu bulan anne çocuğu için bir oyuncak yapmayı tasarlamış yalnızca diye fısıldadım kızlara. Bu yeni oyuncağını çok seven küçük kız taşları bırakıp onunla oynamaya başladı. Görürsünüz annem birazdan bu çocuğun yanına gelecektir dedi Damla. Bence de diye ona katıldı Yağmur. Bu yeni oyuncak mutlaka onun dikkatini çekecektir. Annin ile Çuka henüz ortalarda yoktu ama az sonra annin mağaranın girişinde beliriverdi. İlk iş olarak ikincinin yavrularının yanına koştu. Onları okşayıp sevdi. İçeriden getirdiği yiyecekleri önlerine koydu. Tam onu görür görmez sevinçle kuyruk sallamaya başlayan dostun yanına gidiyordu ki küçük kızın oyuncağından gelen sesi duydu. Durup çevreye bakındı. Sesin nereden geldiğini anlamaya çalışıyordu. Küçük kızı görünce hemen yanına gitti Anin. Dikkatle kızın elindeki oyuncağı izlemeye koyuldu. Sonra dönüp dostun yanına gitti. Biz doğrusu düş kırıklığına uğramıştık. Anin'in küçük kızın elindeki oyuncağı alıp incelemesini, Çuka'yı bulup ona göstermesini bekliyorduk. Hiç de öyle olmamıştı. Az sonra Çuka elinde bir düzine kadar balıkla Çıka geldi. Belli ki biz gelmezden önce sabahın ilk ışıklarıyla uyanmış balık avlamaya gitmişti. Çuka balıkları annesine verdiği sırada Anin yanına gitti. Gel. Yine ne var küçük kardeşim? Gel de bak. Çuka'yı kolundan çekerek küçük kızın yanına doğru götürdü. Bak. Ne bu? Bir oyuncak. Oyuncak olduğunu ben de biliyorum. Yeni bir oyuncak. Sana da bir tane yapmamı ister misin? İstemem. Biraz kafanı çalıştırsana. Oyuncaktan başka bir şey olamaz mı bu? Çuka Anin'in söylemek istediği şeyi anlamıştı. O anda gözleri parladı. Küçük kızın elindeki oyuncağa bir kez daha dikkatlice baktı ve mağaranın önündeki alanda aşağı yukarı dalgın dalgın yürümeye başladı. Anin de her zaman yaptığı gibi sessizce onu izliyordu. Çuka'nın kafasındaki bilgisayar çalışmaya başladı dedi Yağmur. Çuka'nın kafasında bilgisayar mı var, bunu bilmiyordum dedi Damla. Damla'nın sorusu kıkır kıkır güldürdü Yağmur'u. Ablan şaka yaptı kızım, Çuka'nın kafası bilgisayar gibi çalışmaya başladı demek istedi. Anlamadı mı sandınız, ben de şaka yapmıştım. Bu kez üçümüz birden güldük. Biz şakalaşıp gülüşürken Çuka bir taş balta kapıp ormana doğru koşmaya başlamıştı bile. Bakın dedim kızlara, üçümüz birden dikkat kesildik. Çuka günümüzde bulunmayan dalları palmiye gibi yayvan ama palmiyeden daha geniş olan bir ağaca tırmanmış, dallarını kesmeye başlamıştı. Yeterince kestikten sonra ağaçtan indi, dalları temizlemeye koyuldu. Anin hemen yanında sessizce onu izliyordu. Dalları fazlalıklarından temizledikten sonra sırtlayıp mağaranın önüne götürdü Çuka. Anin de peşinden yürüdü sessizce. İlk denediği dal kırılıverdi. İkinci dal da öyle. Üçüncü dalı tam istediği gibi kıvırmıştı ki dalın ucu elinden kayıp göğsüne çarptı. Canı acıyan Çuka ah diye bağırdı. Bir eliyle göğsünü ovuştururken öteki eliyle de bir ucunu yere bastırarak dalı bir yay gibi esnetmeye başladı. Bunu birkaç kez yineledikten sonra hı dercesine kafasını sallayıp yeniden dalı kıvırmaya başladı. Bu kez başardı da. Dalı kıvırıp iki ucunu birleştirerek orta boy tencere büyüklüğünde bir tekerlek haline getirdi. İki ucu sıkı sıkıya birbirine bağladı. Sonra gidip yeni yüzülmüş, henüz tam kurumamış bir hayvan postu getirdi. Epey uğraşarak postun üstündeki kılları temizledi. Kıllar yeterince temizlendikten sonra deriyi tekerleğin üstüne gerip kayıp gevşemeyecek bir biçimde sıkıca bağladı. O bunlarla uğraşırken aninde kış için hazırlanan odunların arasından uygun bir sopa bulup gelmişti. Sopayı Çuka'ya uzattı. Çuka sopayı deriye vurunca pof diye bir ses çıktı. Olmamış dedi Anin. Olacak ama dedi Çuka. Bir an düşündükten sonra az ötede yanmakta olan ateşin başına koştu. Tekerleği ateşe tutarak deriyi kurutmaya başladı. Az sonra sopayla yeniden vurduğunda pop diye bir ses çıktı. Oluyor işte. Çuka yarım saat kadar deriyi ateşe tutarak iyice kuruttu. Deri kuruyunca tekerleğin üstünde daha da gerilmişti. Vur bakalım diye tekerleği Anin'e doğru uzattı Çuka. Sopayı alıp vurmaya başladı Anin. Kulağa hoş gelen tam tam tam diye bir ses duyulmaya başladı. Gördün mü? Oldu işte. Oldu da ne bu diye sordu Anin. Bu ses çıkaran bir oyuncak. Ama bir haberleşme aracı olarak da kullanabiliriz. Tıpkı ormandaki kütükleri kullandığımız gibi. Bunu çalarak uzaktaki birileriyle haberleşebiliriz. Çuka Anin'in elindeki sopayı alıp deriye hızlı hızlı vurmaya başladı. Sesi duyan kabile halkı çevrelerinde toplanmaya başlamıştı bile. Gördün mü dedi Çuka. Başkanımız kabileyi toplantıya çağırmak için de bundan yararlanabilir. Bu sesi duyan işini gücünü bırakıp alana gelir. Çabucak toplanabiliriz böylelikle. Bu oyuncağı sevdim dedi Anin. Üstü gergin deri kaplı tekerleği Çuka'nın elinden kapıp küçük sopasıyla tam tam tam diye vurmaya, çıkan sesin temposuna göre çığlıklar atarak hoplayıp zıplamaya başladı. Çevredeki birkaç çocuk da hemen ona katıldı. Öteki çocuklarla birlikte keyifle çığlık çığlığa hoplayıp zıplarken, ''Bence haberleşmeden çok böyle eğlenmek için kullanabiliriz bunu.'' diye bağırdı Anin. Sonradan çıkardığı sesten ötürü tam tam diye adlandırılan bir haberleşme aracı icat etmişti Çuka. Ama Anin de Çuka'nın haberleşme amacıyla kullanmayı tasarladığı bu icadını tam tam tam tam diye çalıp çıkan sese göre hoplaya zıplaya dans ederek günümüzde bile çalgı olarak kullanılan ilk müzik aletini icat etmiş oluyordu. Kendi zamanımıza evimize döndüğümüzde kızlar kafalarını kurcalayan bir konuyu sordular bana. Baba, bu tamtamı Çuka icat etmedi ki. Çocuğunu oyuncak yapan o genç annenin buluşu değil mi bu? Onlara iyi bir gözlemci olmanın önemini ve yararlarını anlattım. Anne çocuğu eğlensin diye basit bir oyuncak yapmıştı. Meraklı biri olan Anin Çuka'ya bu oyuncağı gösterdi. İyi bir gözlemci olan Çuka bu oyuncaktan başka türlü nasıl yararlanabileceğini buldu. Anin ise bu yeni buluşu tümüyle başka bir alanda değerlendirdi. Tarihte bunun pek çok örneği var. Örneğin Graham Bell. O dönemde kullanılmakta olan telgraf aygıtını aynı anda birkaç ses birden iletebilmek için geliştirmeye çalışırken bambaşka bir şeyi buldu. Telefonu buldu. Anladım dedi Damla. Annemin boşalmış iplik makaralarından senin bize araba yapman gibi. Evet dedi Yağmur. Onun gibi bir şey ama ben makaradan araba yapmayı çocukken babamdan öğrenmiştim. Çuka gördüğü bir oyuncaktan bambaşka bir amaçla kullanmak üzere tamtamı kendisi geliştirdi. Ben daha önceden bildiğim bir şeyi uyguladım. Çuka ise bir yenilik yaptı. Öte yandan Anin, Çuka'nın bu yeniliğini kendince bir başka yeniliğe dönüştürdü. Yani her ikisi de daha önce bulunmuş bir aleti farklı amaçlarla kullanmak üzere çok önemli birer yenilik yapmış oldular. Sanırım burada önemli olan iyi bir gözlemci olup çevremizdeki şeylerin amaçlarının dışında ama işlerinde gizli olan değişik kullanım alanlarını bulup ortaya çıkarabilmek. Bu açıdan baktığımızda iplik sarmak için kullanılan makaralardan araba tekerleği yapmak da bir buluştur. Böylece tamtamı Çuka'nın icat ettiği konusunda kızlarla anlaştık. Ben nicedir elime alamadığım kitabımı almaya gittiğim sırada onlar da odalarını toplama konusunda kendilerine yardımcı olacak bir buluş yapabilip yapamayacaklarını tartışmaya koyulmuşlardı. Doğrusu bu konuyla hiç ilgilenmediğim için büyük bir keyifle çayımı içerek kitabımı okumaya koyuldum.